Ayrım 22. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 287. Üçüncü kısım. İstilalar. Bölüm 10. Zaaf dolu günler sona erdi. 1983'ün sonbaharında Başkan Ronald Reagan'ın sıkıntısını geçirmek için en makul reçete golf oynamakla geçecek bir hafta sonuydu. İç savaşa müdahale etmek için Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'ni Lübnan'a yollama kararı dünyanın birçok yerinde derin öfkeye sebep olmuştu. Birleşik Devletler'in Orta Amerika'da yönetmekte olduğu bir dizi tehditkar askeri manevrada aynı tepkiyi almıştı. Ekim ortasında ufacık Karayip Adası Grenada'da gerçekleşen, başbakanın aceleyle yapılan bir mahkeme sonucu idamının da dahil olduğu bir dizi tuhaf olay, ansızın oraya bir Amerikan müdahalesi olasılığını ortaya çıkarmıştı. 21 Ekim Cuma akşamüstü Reagan tüm bunları geride bırakarak ya da en azından geride bırakmayı deneyerek Georgia Augusta'ya uçmak üzere Air Force One'a bindi. Aralarında Dışişleri Bakanı George Shultz ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert McFarlane'in de bulunduğu bir avuç yardımcısı ve arkadaşı da yanındaydı. Augusta Golf Kulübü'nün inişli çıkışlı arazileriyle bakımlı çimenlerinde sıkıntılarını unutmayı umuyorlardı. Oysa Reagan'ın başkanlığının en feci hafta sonuna doğru uçuyorlardı. O öğleden sonra Washington'dan ayrılmadan önce Reagan, Grenada'da olası bir harekata alternatifler hazırlamaları için komutanlara onay veren bir ulusal güvenlik karar direktifini yürürlüğe koymuştu. Birkaç yüz Amerikalı öğrenci oradaki bir tıp fakültesinde okumaktaydı ve bazı görevler tahliye gerekebileceğinden endişeliydiler. Reagan'ın imzaladığı direktife Lübnan'a yol almakta olan bir deniz özel kuvvetinin rota değiştirip Grenada'ya gitmesi emri de dahildi. Washington'daki deniz kuvvetleri sözcüsü gazetecilere savaş gemilerinin olası bir tahliyede destek olmaktan öte bir şey yapmayacağına dair güvence verdi. Çıkarma veya benzer bir şey olmayacak diye söz verdi. Reagan ile dostları Cuma gecesini Augusta National'ın alameti farikası olan azametli 6 yatak odalı Eisenhower Kulübesi'nde geçirdiler. Onlar dinlenmekteyken Washington'da görevler gözler önüne serilen Grenada krizinde hem tehlike hem de fırsat seziyorlardı. Adanın Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde haz etmediği Küba yanlısı hükümeti daha yeni devrilmiş, önderleri vurulmuştu. Yeni bir hizip eski rejimin yeterince militan olmadığını iddia ederek bu küçücük adada saf Marksizm-Leninizm dayatmaya kararlıydı. İktidarı henüz elde etmiş olan radikallerin Amerikalı tıp öğrencilerini tutsak etmeye veya incitmeye çalışmaları az çok muhtemel görünüyordu ve bu tehlike Washington'daki tartışmalara bir aciliyet havası kattı. Başka bir etken daha oradaki heyecanı ateşliyordu. Reagan'ın danışmanları bu krizin soğuk savaşta stratejik bir zafer kazanmak için Birleşik Devletler'e beklenmedik bir olanak sağladığını anında anlamışlardı. Amerikalılar böyle bir zafere aç idiler. Küresel çapta rezil olduklarını düşündükleri Vietnam'daki yenilgi ve İran'daki uzun ızdırap verici rehine kriziyle lekelenmiş bir 10 yılın ardından kendilerini hüsrana uğramış hissediyorlardı. Birleşik Devletler'in duruşunu onarmaya yemin ettiği için 1980'de Reagan'a oy vermişlerdi. Grenada onun için bir şanstı. Grenada'nın topyekün istilasını gerçekleştirmek için Birleşik Devletler'in sadece Amerikalı öğrencilerin tahliye edilmesine değil, meşru bir kılıfa da ihtiyacı vardı. Washington'daki yetkililer diğer Karayip ülkelerinin liderlerini adanın Amerikalılar tarafından istilasını istemeye ikna etmenin gerekli olduğuna karar verdiler. Cuma günü Reagan Augusta'ya uçmaktayken Dışişleri Bakan Yardımcılığına vekalet eden ve yönetimin Karayip'ten sorumlu baş uzmanı olan Charles Gillespie, Karayip'li 6 başbakanın bir acil durum toplantısı yapmakta olduğu Barbados'a uçtu. Gillespie ile Birleşik Devletler'in Doğu Karayip Büyükelçisi Milan Bish toplantıdakilerin fikir birliğine varmasına yardımcı oldular. Başbakanlar o gece herhangi bir belge imzalamadılar. Halka sadece Grenada'yı ekonomik müeyyideyle cezalandırmaya karar verdiklerini söylediler. Fakat Amerikalılara gizlice iyi haberi ulaştırdılar. Birleşik Devletler'in müdahalesini talep etmeye razı olmuşlardı. Gillespie derhal Washington'u bilgilendirdi. Dışişleri Bakanı Shultz'un Eisenhower Kulübesi'ndeki telefonu cumartesi sabahı 2.45'te çaldı. Diplomatlarının Karayipli liderlere silahlı destek istetmekte başarılı olduklarını öğrenir öğrenmez McFarlane'i uyandırdı. Şafaktan önce askeri komuta zincirindeki birkaç kişiye telefon ettiler. Nihayet Reagan'ı kaldırdılar. Başkan saat 5.15'te üstünde bir bornoz ve terliklerle verdikleri raporu dinledi. Ona 6 Karayip liderinin Birleşik Devletler'den Grenada'ya müdahale etmesini istemeyi kabul ettiğini, bu müdahalenin de oradaki Amerikan vatandaşları korumanın en emin yolu olduğunu anlattılar. Bunun üzerine iki karar aldı. İlk olarak Başkan Yardımcısı George H.W. Bush'a Grenada kriziyle başa çıkmak için alelacele kurulan özel durum heyetini bir araya toplaması için emir verdi. İkinci olarak ise eylemlerini mümkün olduğunca gizli tutmak için kendisi Schultz ve McFarlane Augusta'da kalacak, olağan dışı bir durum yokmuş gibi golf oynamaya devam edeceklerdi. Fakat ertesi gün olağan dışı bir şey oldu ve Reagan ile gruptaki herkesi tedirgin etti. Öğleden sonra işsiz bir boru tesisatçısı Dodge marka kamyonetiyle Augusta National'daki zincirli kapıyı delerek ön taraftaki dükkana daldı. Burada 38 kalibrelik bir tabanca çıkararak yere bir el ateş etti ve içlerinde Reagan'ın iki memurunun da olduğu 5 kişiyi rehin aldı. Başkanın onunla konuşmayı kabul etmemesi durumunda rehineleri öldüreceği tehditinde bulundu. Gizli servis ajanları telaşla danıştıktan sonra talebi yerine getirmeye karar verdiler. Reagan 16. delikteyken başına toplanarak durumu açıkladılar ve eline bir telsiz verdiler. "Ben Birleşik Devletler'in başkanı," dedi alıcıya. "Ben Ronald Reagan. Benimle konuşmak istediğinizi anlıyorum." Yanıt yoktu. Reagan teklifini tekrarladı fakat hattın öbür ucundaki tedirgin adam konuşmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Bunun üzerine gizli servis ajanları Reagan'ı golf sahasından apar topar götürmeye karar verdiler. Onu hızla bir limuzine bindirip yakın mesafeden takip eden üstü açık bir spor arabanın içine doluşmuş, hafif makinalı Uzi tüfekler taşıyan ajanlarla beraber süratle uzaklaştılar. Kısa süre sonra davetsiz misafirin annesi golf kulübüne gelerek onu teslim olmaya ikna etti. Tehlike Reagan'a hiç bu kadar yakın olmamıştı. Adamın etkisiz hale getirilmesi 2 saatten fazla sürmüş ve büyük karmaşaya sebep olmuştu. Washington'a dönmek için başkana iyi bir gerekçe verdiyse de o Augusta'da kalmayı tercih etti ve heyecanın yatışmasının ardından üzerinde aynı spor sarı kazakla sahaya döndü. "Bir tur daha golf oynamak istiyorum," dedi dostlarına. "Bu hafta sonunun yüksek bir skorla sona ermesini istiyorum." Reagan ikinci turunu oynadı fakat Eisenhower kulübesine döner dönmez hızla gelişmekte olan Grenada krizine yeniden gömüldü. Başkan yardımcısı Bush özel durum heyetinin Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla kalmayıp demokratik yönetimi de yeniden kuracak ve Küba'nın etkisine son verecek bir harekattan yana olduğunu bildirmek için telefon açtı. Bu topyekün istila ve Grenada hükümetinin alaşağı edilmesi anlamına geliyordu. Reagan tereddüt etmeksizin ve soru sormaksızın kabul etti. "Eğer oraya gideceksek," dedi Bush'a, "gereken her şeyi yapmamız yerinde olur." Reagan o cumartesi gecesi bir zamanlar Başkan Eisenhower'a ait olan odaya çekildiğinde güzel bir uyku çekebilmeyi umuyordu. Umduğu gerçekleşmedi. Sabah saat 2.27'de McFarlane odasına gelerek onu uyandırdı. Yanında Reagan'ın başkanlığı boyunca alacağı en yıkıcı rapor vardı. Beyrut'taki Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Karargahı yüzlerce insanın öldüğü bir intihar saldırısıyla yok edilmişti. Bu bir Amerikan askeri kışlasına yönelik en kanlı saldırılardan, deniz piyadeleri tarihinin ise en büyük trajedilerinden biriydi. Sersemlemiş başkan bir an önce Washington'a dönmesi gerektiğini anlamıştı. Yardımcılarıyla diğer karşılayanları onu darmadağın bir halde görünce şaşırdılar. Reagan 72 yaşındaydı ve o ana kadar hep dinç görünmüştü. Bir sonraki New York Times'daki habere göre kuşatma altında bir adam gibi görünüyordu. Son 72 saatin başkanın üzerine bir balyoz gibi inmiş olduğu açık. Pazar sabahı Beyaz Saray'ın güney çimenliğinde sağanak yağışta helikopterinden inip bir şemsiyeye uzandığında başkanlığı süresince ilk defa bitkin, duygusal açıdan tükenmiş ve hatta yaşlı görünüyordu. Saat 8.30'du yani deniz piyadelerinin şehit olduğu haberiyle uyandırılmasının 6 saat sonrasıydı. Gazetecilerle konuşmaya başladığında herhalde manevi desteğe ihtiyaç duyarak eşinin elini tuttu. Eşinin yüzünde yardımcılarının dediğine göre Lübnan'daki bombardımanın yanı sıra cumartesi günü Augusta National Golf Kulübü'nde meydana gelen silahlı bir adamın birkaç rehine alarak başkanla konuşmayı talep ettiği olayın da sebep olduğu bir elem vardı. Reagan bugün piyadelerin ölümünü haber vermek için aileleri aramanın yüreğini ne kadar acıttığını ifade etti. "Benim işimden yapmış olduğum aramaları yapmaya mecbur olmaktan daha beter bir şey var mı bilmiyorum," dedi duyguyla boğulmuş bir sesle. Başkan Reagan ulusal güvenlik ekibiyle yapılan acil toplantılarla dolu bir güne bu ruh haliyle başladı. Lübnan'daki bombalama Birleşik Devletler'e yeni bir acı darbe indirmişti. Amerikalıların bir çeşit intikamı, dünyanın herhangi bir yerinde bir kurtarma harekatına, kısaca ulusal güçlerini gösterebilecekleri bir imkana duydukları arzuyu yoğunlaştırmıştı. Reagan, Grenada'yı işgal etme fikrini çoktan onaylamıştı ama nihai emri vermemişti. Geri çekilmek harekatı basitçe Amerikan vatandaşlarının tahliyesiyle sınırlamak için hala vakit vardı. Guyana, Belize ve Bahamaların başbakanları bundan yanaydılar. Yardımcıları Reagan'a Beyrut'taki bombalamanın Grenada istilasına verdiği onayı yeniden gözden geçirmeye yöneltip yöneltmediğini sordular. Tam aksine diye yanıt verdi, kararı sağlamlaşmıştı. Eğer bu dün doğruydıysa dedi, bugün de doğrudur. Grenada bir denizaltı volkanının Güney Amerika kıyısının 160 kilometre kuzeyindeki çıkıntılı ucudur. Sadece 16 kilometre genişliğinde 34 kilometre uzunluğundadır ve ancak 100 bin kişi yaşamaktadır. Maymunların, viyaklayan kurbağaların, balık yiyen yarasaların yaşadığı bereketli guava, maun ve mandalina korularından denize doğru Victoria ve Grand Roy gibi isimleri olan büyüleyici kentler uzanır. Başkent St. George'da canlı renklere boyanmış koloni evleri, Ege veya Adriyatik'i aratmayacak güzellikte gök mavisi bir limana bakmaktadırlar. Grenadalılar cennetin hemen güneyinde, hüsranın hemen kuzeyinde yaşadıklarını söylerler. Küçük Hindistan cevizi bir İngiliz tüccar tarafından 1843'te Grenada'ya getirildi ve burada öyle çok serpildi ki bugün dünya üretiminin üçte biri bu adada yapılmaktadır. Ada aynı zamanda tarçın, zencefil, muskat, karanfil, yeni bahar, biber ve zerdeçal da ihraç etmektedir. Bu da halkı içgüdüsel olarak şair, hayallere meyilli, keyif ehli ve tutkulu olmasıyla tanınan bir ülke için çok uygundur. Grenada 1951'de genel grevle felç olmadan önce 100 yılı aşkın bir süredir nispeten sessiz sedasız bir İngiliz sömürgesiydi. Grevin baş örgütçüsü Eric Gehry, melez aristokrasiyi hedef alan iğneleyici saldırılarıyla taraftarlarını coşturdu. Ve İngilizler özel bir hükümet için seçim yaptığında siyasi bir parti kurarak bununla zafere ulaştı. İzleyen çeyrek asırın büyük kısmında Grenada'ya egemen oldu. 1974'te onu bağımsızlığa götürdü. Her ne kadar İngiliz milletler topluluğu içinde yer almaya devam etse de ve İngiliz sömürgeciliğinin renkli tarihindeki en acayip şahsiyetlerden biri haline geldi. Gehry seçimleri yönlendiriyor, basını eziyor, kamu fonlarını çalıyor ve onu eleştirenleri susturmak için katillerden oluşan özel bir ekibi Firavun Faresi çetesini kullanıyordu. Aynı zamanda bir mezhepçi, bir mistik, bir gülhaçlı ve kendi tarifiyle Afrika kökenli ve vuduyla bağlantılı bir tür büyücülük ve tapınma olan Obeah'ın uzmanıydı. Yıllarca Birleşmiş Milletleri, UFO'ları, Bermuda şeytan üçgenini ve insanlığı şaşkına çevirmeye devam eden diğer garip, açıklanamayan, psişik ve ilişkili fenomenleri araştırmaya ikna etmek için uğraştı. Gehry yaşlanıp kendini ruhlar dünyasında kaybetmeye başlayınca etrafında yeni bir nesil yetişti. Trinidad ve Tobago'da militan bir kara güç hareketi ortaya çıktı ve Karayiplerin dört bir yanına yayıldı. Jamaikalı seçmenler, hararetli sosyalist Michael Manley'i iktidara taşıdılar. Birleşik Devletler ve Britanya'daki üniversitelerde Grenadalı öğrenciler Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına ve Amerika'nın Vietnam'a müdahale etmesini protesto eden hareketlere katıldılar. Bazıları annesi Grenadalı olan Malcolm X gibi radikallerden duydukları kimlik politikası ile emperyalizme yönelik haşin eleştirilerden etkilenmişlerdi. Bazıları da Che Guevara'nın solcuların yerleşmiş siyasi kurallara uymaktan ziyade iktidarı zor kullanarak ele geçirmeleri gerektiği görüşünü benimsemişlerdi. 1970'te genç ve vizyon sahibi bu topluluk St. George'da buluşarak yeni cevher hareketini oluşturdu ve Gehry'nin aleyhine kampanya başlattı. Uzun boylu sakallı hukuktan yeni mezun Morris Bishop ile Batı Hint adalarındaki çocuğun İngiliz okul sisteminde eğitim olarak yetersiz bırakılışı adlı etkili bir yazı yazmış olan radikal iktisatçı Bernard Coart gibiler kısa süre önce Londra'dan dönmüşlerdi. Gehry'e göre sorumsuz, doyumsuz, yurt dışından gelen mutsuz siyasi asabiler, hiddetli ve terliydiler ve halk iktidara diye bağırıyorlardı. Yeni cevher önderlerinin bazıları parlamentoya girmeyi başardılar. Bunların arasında karizmasıyla kısa sürede partinin en gözde kişisi haline gelen Bishop da vardı. Kısa sürede parlamentonun ihtiyaçları karşılamadığı fikrine vardı. Haklıydı da. Parlamento ender olarak toplanıyordu. Toplandığında ise bir ağız dalaşını Gehry'nin kararını onaylayan bir oylama takip ediyordu. Bu düş kırıklığıyla beslenen yeni cevher hareketi emin adımlarla sola kaydı. Covart ile kendisi kadar militan işi Phyllis, hareketi Ortodoks Leninizme itmek için çaba sarf ediyorlardı. Bu bileşim, demokratik değişimin aşikar olanaksızlığıyla yeni cevherin artmakta olan radikalliği, Grenada'yı bir sonraki devrine taşıdı. Gehry 11 Mart 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'la kozmik fenomenleri tartışmak için New York'a gitti. Bishop ve diğer yeni cevher liderleri Gehry'nin Firavun faresi çetesine kendilerini öldürme emri verdiğine inanıyorlardı. Ya da inandıklarını iddia ediyorlardı. İlk saldıran olmaya karar verdiler. Ertesi sabah Grenada radyosu şok edici bir bildiriyle ada sakinlerini uyandırdı. Bu sabah saat 4.15'te devrimci halk ordusu True Blue'daki askeri kışlanın kontrolünü ele geçirdi. Kışlalar yakılarak yok edildi. Yarım saatlik bir mücadelenin ardından Gehry'nin ordusunun kuvvetleri tamamen yenilerek teslim oldu ve devrimci kuvvetlerin tek bir üyesi bile yaralanmadı. Bu abartılmıştı çünkü gerçekte kışladaki son direnişçilerin de teslim olması 12 saati bulmuştu. Ama isyancılar radyo istasyonunu ele geçirdikleri için günün gerçeklerini kontrol ediyorlardı. Sayıları 60'tan azdı ama direnenleri tamamen hazırlıksız yakalamışlardı ve gün bitiminde kazanan onlar olmuşlardı. Bishop tarafından adı Hür Grenada olarak değiştirilen radyoda okunan ilk bildirilerinde seçim, din ve siyasi fikir özgürlüğü dahil tüm demokratik hürriyetlerin halka tamamıyla geri verileceğine söz verdiler. Gehry New York'tan yüksek sesle itiraz etti fakat pek dostu kalmamıştı. İngilizler Karayipler'deki eski sömürgelerinden birindeki bu ilk darbeden hoşnutsuz olmalarına rağmen ses çıkarmadılar. Çoğu Grenadalı heyecan içindeydi. Birçoğu başbakan olan ve kendine halk önderi deme adetini edinen Bishop'a hayranlık duyuyordu. Yeni cevheri serbest seçimle rahatlıkla zafere götürebilir, böylece kendine ve hükümetine gerçek meşruiyet sağlayabilirdi. Ancak yeni önderlerin Marksist prensipleri, demokratik seçim gibi antika bir şeye teslim olmalarını engelliyordu. Yeni cevheri yöneten ufak topluluk 1979 darbesi sırasında sadece 45 parti üyesi vardı ve zaman içinde asla 80'i aşmadı. İdealistti. İktidara gelince yollar, yeni bir lise ve birkaç ücretsiz muayenehane inşa ettiler. Tarımı ve balıkçılık sanayini geliştirdiler ve işsizlik oranını azalttılar. Ayrıca meclisi ve anayasayı lağvettiler. Muhalif basının ağzını kapattılar ve gözetim altında tutulacak potansiyel düşmanlardan oluşan bir izleme listesi çıkardılar. İdeolojilerinin dayandığı esas, Bishop'un 1982'de parti üyelerine verdiği bir söylevde özetlediği gibi, hükmederek yönetme yetkisi olan Leninist bir öncü kuvvet oluşturduklarına dair inançlarıydı. Yoldaşlar, bu ülkede yasalar nasıl yapılıyor bir düşünün. Bu ülkede yasalar kabine onaylayınca ve ben kabineyi temsilen belgeyi imzalayınca yapılıyor. Ve ardından ülkedeki herkesin, isteseler de istemeseler de, uymak zorunda olduğu yasa ortaya çıkıyor. Veyahut bu ülkede insanların nasıl gözaltına alındığını düşünün. Gidip de oylama falan talep etmiyoruz. Ben partinin ulusal güvenlik heyeti veya daha üstü bir parti heyetiyle tartıştıktan sonra bir hüküm imzaladığımda gözaltına alınırsınız. Bir imzamla isteseler de istemeseler de işleri biter. Bishop ile yoldaşları Grenada'da duyulan her eleştirinin ardında CIA'nın yattığını iddia ediyorlardı. Bu doğru değildi ama Karayipler'de ve Orta Amerika'da Amerikan müdahalesi sicili bazılarının buna inanmasını kolay kılmaktaydı. Yeni cevherin iktidarı ele geçirmesinin üzerinden sadece birkaç ay geçmişken kundakçılar hükümete ait seyahat ajantasının iki bürosunu yok ettiler. Daha sonra diğer esrarengiz yangınların yanı sıra bombalamalar ve suikastler de gerçekleşti. Sendikalar huzursuzlanmaya başladılar. 26 seçkin yurttaş gözü pek bir dilekçe imzalayarak daha fazla hürriyet talep etti. Birleşik Devletler'deki seyahat ajansları Grenada'yı gidilecek yer olarak önermeyi kesince turizm düşüşe geçti. Bazı tropik meyve ve baharat müşterileri başka yerde ürün aramaya başladılar. Papazlar din ve kamusal özgürlükteki kısıtlamaları protesto eden sert vaazlar verdiler. Bu hadiseler Amerikalıların diğer ülkelerdeki istikrarı bozma kampanyalarına aşina olan herkesin, ki her yeni cevher lideri aşinaydı, aklına tanıdık bir gidişat getirmekteydi. Amerikalılar Bishop'un hükümetinin altüst etmek için yapmakla suçladığı her şeyi konuşmalarında belirtmeye bayıldığı üzere başka bir yerde daha önce zaten yapmışlardı. Birleşik Devletler emperyalizminin tarihini anımsıyoruz. Hücum botlarının dünyayı yönettiği, insanların ülkesine deniz piyadelerinin çıkarıldığı günleri anımsıyoruz. 1954'te Guatemala'da Arbenz, 1965'te Dominik Cumhuriyeti ve düzinelerce başka örnek. Başka halkların topraklarının işgallerini ve istilalarını anımsıyoruz. Özellikle de bizim bölgemiz Latin Amerika ile Karayipler'de. Sandino'nun suikastini, Nikaragua'nın vatanseverini, Allende'yi, Şili'nin kahramanını, bu bölgenin emperyalizmin ellerinde ölmeye mecbur kalan bir sürü diğer şehidini anımsıyoruz. Kardeşlerim, zorbalık, göz korkutma ve şiddet yoluyla bir ülkenin insanlarını ve kaynaklarını kontrol ve istismar etmenin en yeni yönteminin adı destabilizasyondur. Bu yöntem 1960'larda birkaç Karayip ve 3. Dünya ülkesinin yanı sıra 1970'lerde Jamaika ile Guyana'ya karşı da kullanılmıştır. Şimdi öngörüldüğü üzere sıra Grenada'ya gelmiştir. Yeni cevher liderleri kendilerini Castro'nun Küba'sını, Nikaragua'daki Sandinista rejimini ve bölgenin dört bir yanındaki Bishop'un deyimiyle emperyalizmin hırçın canavarlarına kafa tutan, diğer asileri de kapsayan bir Yankee karşıtı ittifakın parçası ilan ettiler. Grenada ordusunu süratle büyüttüler ve eğitim için Küba'ya subaylar gönderdiler. Bazıları milis üyeleri olarak eğitim görmüş olan birkaç yüz Kübalı inşaat işçisi, San George'un birkaç kilometre güneyindeki Salinas burnunda, turistlerle dolu jumbo jetleri veya Washington'daki görevlerini ısrarla belirttiği gibi, savaş uçaklarını barındıracak kadar büyük bir havaalanı inşa etmeye geldi. Yeni cevher liderleri Sovyetler Birliği ile kendilerine milyonlarca dolar değerinde silahı, ücretsiz sağlayan 3 askeri anlaşmaya imza attılar. Doğu Almanya, Libya, Kuzey Kore ve dünyada Birleşik Devletlere düşman neredeyse diğer tüm ülkelerle dostluklar kurdular. Grenada müzik, ritim ve kafiye ile dolup taşan bir ülkedir ve 1980'ler sırasında reggae ve kalipso grupları devrime övgüler yağdıran ve emperyalizmi kınayan ezgilerden geniş bir repertuvar oluşturdular. Velveleli açık hava şiir okumalarında kalabalıklar, yeni cevher hükümetinde sağlık bakanı olan Chris Kojo de Rix tarafından yazılan ve okunan Son Cowboy gibi şiirleri neşe çığlıklarıyla karşıladılar. Ronald Reagan, o ihtiyarlamış cowboy haydut adam, yaptı bir büyük haydut plan. Film şöhreti ve orman keyfinden gelme. Bu insan numunesi, bu gülünç palyaço, ilan etti atını süreceğini. Arka bahçesinden ve güneşteki adalardan, tüfeğine daha fazla çentik atmaya. Ronald Reagan için tuhaf değildi. Silah ateşlemeye koşmak kendi çapında. Tüm bu değişim rüzgarlarını geri savurmaya. Grenada ile Birleşik Devletler arasındaki çelişki kızışmaktayken, yeni cevher cephelerinde de kinli ve zar zor bastırılmış saldırganlık barındıran bir diğer çekişme büyümekteydi. Morris Bishop'un yardımcısı Bernard Coart'la çatışmaları 1979 darbesinin öncesinde bile baş göstermişti. İktidara gelmelerinin ardından aralarında hangilerinin sağ oportunist bir yol takip ettiğini veya uygun Marksist-Leninist-Stalinist yönetimi göstermekle başarısız olduğunu tartıştıkları, sinir bozucu öz eleştiri oturumlarında saatlerini, bazen de günlerini ve gecelerini geçirmeye başladılar. Coart hizbi, Bishop'un fazla uzlaşmacı, fazla ılımlı, gerçek Marksist yolundan sapmaya fazla eğilimli olduğunda ısrar ediyordu. İş sahipleriyle taktik amaçlı bir ittifak kurmak için yaptığı çağrıdan, karma ekonomiye yönelik tercihinden ve Grenada'nın doğrudan sosyalizmin inşasına ilerleyemeyeceğine dair iddiasından hoşnut değildi. 1983 yazı ve sonbaharı boyunca bu rekabet yeni cevher hareketini yiyip bitirmeye başladı. Coart hizbi Bishop ile diğer göreli ılımları yavaş yavaş ikna etti. Hizip Coart'ın gerçek iktidara sahibi olduğu, Bishop'un ise göstermelik yönetici olarak devam edeceği bir ikili önderlik dayatmayı istiyordu. Bishop kabul etmeye isteksizdi ama ordu komutanı General Hudson Austin Coart'ın tarafına geçince terazi onun aleyhine eğildi. Böylelikle kuvvet kazanan Coart hizbi 13 Ekim'de Bishop'u ev hapsine almak için oylama yaptı. Bu çarpıcı adım Grenada'yı elektriklendirdi. Takip eden birkaç gün süresince insanlar Bishop yanlısı spontane mitingler için halka açık meydanlarda toplandılar. Birçok dükkanın kepenkleri kapalı kaldı. Beş bakan istifa etti. Bishop'un sadece birkaç gün önce Havana'da ziyaret ettiği Fidel Castro öfke dolu bir itiraz yolladı. Coart ile hizbi kısa sürede kendilerini tecrit edilmiş ve dostsuz halde buldular. 6 günlük ev hapsinden sonra Bishop harap olmuştu. Uyuyamıyor, birbiri ardına sigara yakıyor ve zehirlenme korkusundan yemek yemeyi reddediyordu. Fakat dışarıda destekçileri onun lehine bağırışıyorlardı. 19 Ekim sabahı Dışişleri Bakanlığı görevini daha yeni üstlenmiş olan yeni cevher lideri Unison Whiteman, St. George'daki market meydanında bir protesto mitingine hitap etmekteyken "Morris'i istiyoruz" tezahüratı koptu. Kalabalık kısa süre içinde Morris'in evine doğru yola düşmüştü. Kapılarda kovarda sadık olan askerler mevzilerini korumaya çalıştılar. Komutanları kendine İmam Abdullah diyen 24 yaşında bir militan havaya makinalı tüfekle birkaç el ateş etti. Göstericiler kısa süreliğine gerilediler ama ardından yeniden akın ettiler. Askerlere vurun bizi diye meydan okudular, öldürün bizi. Askerler ateş etmedi ve Bishop taraftarları kısa süre içinde eve daldılar. Onu üzerinde bir şort ve uçuk yeşil bir tişörtle yatağına bağlanmış olarak buldular. Yanındaki bir yatağa da hayat arkadaşı Eğitim Bakanı Jacqueline Kraft bağlıydı. Dostları onları hemen serbest bıraktı ve ikisi de saat 10'a gelmeden ayaktaydılar. Goward'ın evi yakınlardaydı. Bishop daha net düşünebiliyor olsaydı taraftarlarını oraya yönlendirip isyancı hizbi ele geçirebilirdi. Bunun yerine son günlerdeki karışıklığın ve mahrumiyetin etkisiyle sersemlemiş olduğundan ve belki de onda gerçek Leninist'in çelik disiplininin noksan olmasından dolayı başka tarafa yöneldi. Yurttaşlarını artık kışla olarak kullanılan limana bakan heybetli 18. yüzyıl hisarı Rupert Kalesi'ne getirdi. Oraya saat 11 civarında pankartlar sallayarak moralleri yüksek şekilde vardılar. ''Biz önderimizi bulduk.'' diye tezahürat yaptılar. ''Kahrolsun Coward!'' Whiteman içerideki askerlere seslenerek onlara kalabalığın barış içinde geldiğini ve içeri girmeyi dile söyledi. Askerler böyle bir izdihama ateş açmaya hazır değildi. Başında Bishop'un oluşu da cabasıydı. Fort Rupert barışçıl şekilde ele geçirildi. İçeride insanlar yüksek sesle sorular, öneriler, talepler ve uyarılar dile getirerek Bishop'un çevresinde toplandılar. General Aussie'nin yerine geçecek yeni bir ordu komutanı atamak gibi birkaç karar aldı ama su içmek ve kendine gelmek için molalar vermesi gerekti. O komut vermeye çabalaya dursun, Bishop'un onları anında tutuklamamış olmasına hayret eden Coward ile dostları karşı hamleyi planlamaya girişiler. Öğleden az önce iki subay St. George'un eteklerinde askeri bir üs olan Frederick Kalesi'nin kapısını çaldı. Askerler kısa sürede geçit alanında bir araya toplandılar. Subaylardan biri onlara Rupert Kalesi'ni karşı devrimcilerin ele geçirmiş olduğunu söyledi. ''Ülkeniz için savaşmaya hazır mısınız?'' diye sordu. Haykırılan yanıt ''Evet, evet'' oldu. ''Bazılarının hayatta kalabilmesi için bazıları ölmelidir'' diye bağırdı subay. ''Her asker gözlerinizde kanı görmelidir.'' O anda karısı ve diğer destekçileriyle beraber Coward'ın kendisi meydana çıktı. Subaylar onlara Bishop'un topluluğunun geçmişte kalmış gücünü yeniden elde etmek için harekete hazır gözüktüğünü söylediler. Bazıları bunun hayatlarına mal olabileceğinden korkmuşlardır. Ani gelişen bir merkezi komite toplantısı için alelacele çekildiler. Bittiğinde Coward'ın en yakın destekçilerinden biri olan Leon Cornwall ortaya çıkıp birlikleri topladı. Morris Bishop tarafından yayılan kötü söylentiler yüzünden karşı devrimciler ve büyük iş adamları onu serbest bıraktı diye ilan etti Cornwall. Sonuç olarak da bu ögeler ortadan kaldırılmalıdır. Sonra ellerini havaya kaldırarak merkezi komitenin emirleri diye bağırdı. Askerler itaat ediyoruz diye bağırarak cevap verdiler. İtaat ediyoruz. Kısa süre sonra askerlerle dolu her birinde ikişer makineli tüfek bulunan 3 Sovyet malı zırhlı taşıyıcı Rupert Kalesi'ne doğru süratle yol aldı. Yolculuk sadece 10 dakika sürdü. Saldırganlar vardıklarında eski kalenin etrafında dönen devasa bir kalabalıkla karşı karşıya kaldılar. Tereddüt etmeksizin çatışma pozisyonuna geçtiler. Emre uyarak el bombaları, roketler ve makinalı tüfek ateşinden oluşan yoğun bir yaylım ateşi açtılar. Düzinelerce beden parçalara ayrılırken hayatta kalanlar çığlık atarak panik içinde kaçıştılar. ''Tanrım, Tanrım, silahlarını halka çevirdiler!'' diye haykırdı Bishop yoldaşlarına. Askerler nihayet ateşe son verdiklerinde katliamın ortasından seri adımlarla yürüyerek kaleye girdiler. Bishop ile aralarında Jacqueline Kraft ve Unison Whiteman'ın da olduğu yoldaşlarına avluya inip teslim olmaları için seslendiler. İndiler ve 8'e birden duvara dizildiler. İmam Abdullah ile adamlarından bir ikisi nihai talimatlar için hızla Coward'ın evine döndüler. Merkezi komitenin orada bekleyen 11 üyesi memnun değildi. Bishop ile dostlarının çatışmada öleceklerini ummuşlardı ama bu artık mümkün değildi. Çabucak yeniden görüş alışverişinde bulundular. Neye karar verdikleri hala muallaktadır. Fakat Abdullah birkaç dakika içinde Rupert Kalesi'ne geri döndü. Rupert Kalesi'ne vardığında yoldaşlar yüzünüzü dönün diye bağırdı 8 tutsağına. Döndüklerinde bir kağıt çıkararak onlara doğru salladı ve bu merkez komitenin kurşuna dizilerek infaz edileceğinize dair emridir. Bu emir benim değil, merkezi komitenindir. Tek itiraz feryadı Jacqueline Kraft'tan geldi. Bekleyin, bekleyin bir dakika ben hamileyim dedi soluk soluğa. Ateş etmeye hazırlanın diye bağırarak karşılık verdi Abdullah. 1, 2, 3 ateş! Makinalı tüfekli 3 asker ateş açtılar ve tüm kurbanlar yere yığıldıktan sonra da epey bir süre ateşi sürdürdüler. Nihayet durduklarında ulusal önderlerinden geriye kalan vücut parçaları avluya dağılmış vaziyetteydi. Bir asker havaya beyaz bir fişek atarak işin tamamlandığını işaret etti. Bu sarsıcı olayların haberi Washington'a neredeyse anında ulaştı. Orada bazılarının canı buna hiç sıkılmadı. Grenada'ya müdahale etmek için bir bahane bekleyen devlet görevlileri bunu elde etmişlerdi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 303.